sayfa 355. İstanbul'a gelip de çocukluk odama anneciğim küçük bebeklerimi bile saklamıştı. Yerleşince bir anda yalnız küçük bir odaya değil, aynı zamanda uzundur uzaklaştığım ve unuttuğum küçük bir dünyaya da geri döndüğümü anladım. Ben orada neler olup bittiğini belki fark etmemiştim ama eski okul arkadaşlarım, komşularım, tanıdıklarım, prenseslerin, kralların hayatlarından, sinema aşklarından, dünyanın dört bir yanındaki dedikodulardan hiç geri kalmamışlardı. Henüz yeni çıkan dergilerdeki cemiyet haberlerine kadar düşmesem bile artık o dedikoduların arasında ben de vardım. Bakışlar, nazikçe geçirilen birkaç söz, imalı öyküler, hatta ben geldiğim zaman masadan bir eda ile kalkıp giden ünlü hanımlar. Maskeli balolar, çılgın partiler, üst üste açılan Amerikan vari kulüpler, barlar, Hilton çayları. Gelip giden prensler, prensesler, krallar. Başka bir ülkenin hayatını yaşamaya çalışan bir avuç insan. Öte yanda çocukluğumun İstanbul'u yıkılıyordu. Yeni yollar açılıyor, bulvarlar yapılıyor, bu başka ülkenin hayatı kentin görüntüsüne de yerleşiyordu. Ama anlıyordum ki bütün bunlar yalnızca görüntüdür. Üstümüze giydiklerimiz, yeni mobilyalar, yeni arabalar, yeni kulüpler, İngilizce, Fransızca isimler, kendi yemeğinizi aldığınız kafeteryalar, caz çalınan kulüpler, mevsim baloları, rock'n'roll çalan gençler, cıbıl kızlar, Dior takımlar, Balmain eşarplar, üst üste açılışları yapılan modern oteller, bu ülkenin gerçek hayatı değildir. Böyle bir gün gazeteleri okurken bu haberlerin arasında bir başkası ilgimi çekti. Türkiye'de 1.771.000 eşek var. Kahkahalarla gülerken Nihat geldi. Neye gülüyorsun öyle kendi kendine deli gibi? Al da bak dedim, eşekleri saymışlar. Aldı, haberi okuyunca o da gülmeye başladı. Bu kadar eşekle kalkınmamak mümkün değil dedi. O da pek çokları gibi bu yeni hayatın gerçek olmadığını düşünüyor, bütün bu görüntülerin bizi bir yere götürmeyeceğine, yenilik, Avrupalılık, modernlik diye yapılanların aksine bizi geriye sürüklediğine inanıyordu. Bir dergide Halide Hanım'ın Sallan ve Yuvarlan diye yeni romanı tevfik edilmiş, onları kesip benim için saklamıştı. Ben bilemiyordum. O günlerde her şey tıpkı benim hayatım gibi çok karışıktı. Hayat değişmeye mecburdu. Ama böyle birilerinin istediği gibi çabucak olmuyordu. Sanki direnen insanlar değil de bu toprakların içten içe çalışan kendi saatiydi. İşte sonunda İstanbul'a dönüp yerleşmiştim. Ama birdenbire kendimi yapayalnız bulmuştum. Nereye ait olduğumu bilemiyordum. Bu şöyle bir kazınmakla bile silinip giden yaldızlı görüntüye mi, bir travma yötedeki eski mahallelere mi, yaşadığım gördüğüm uzak ülkelere mi, başlarda bambaşka şeye yorduğum ve bir türlü geçmeyen o garip suçluluk duygusuna benzer iç sıkıntısının nedeninin gerçekte odak noktamı kaybetmem olduğunu çok sonra anlayabilecektim. O güne kadar kim olduğumu sormaya gerek duymamıştım. Yabancı ülkelerde yaşayan bir diplomat eşiydim. Dil bilen, kültürlü, konuşmasıyla, canlılığıyla insanları etkileyen, genç, evli bir kadın. Benim hiç umurumda olmayan bu keskin hatlar, aslında bir insanın resmini tamamlar ve onu hayatın içinde bir yere koyar. Böylece kendinizi her açıdan sağlam dayanaklar içinde, ayaklarınız güçle yere basmış, geleceğe yürürken bulursunuz. Ya da öyle sanırsınız. Ama şimdi genç, evli bir kadın, yakın geleceğin annesi değildim artık. Bir mesleğim yoktu, bir evim yoktu. Gittiğim yerlerde tanıştığım insanları orada bırakmıştım. Tam büyüdüğüm sırada ayrı kaldığım annemle abim de artık bana çok farklı geliyorlardı. Anneannemin olmadığı bu ev, babamın olmadığı bir aile, geçmişi yaşamamı da engelliyordu. Görünüşte ben de beğenmedip güldüğüm o kadınların çay saatlerinden balolara, partilerden açılışlara, kokteyllerden davetlere koşturup duran, giyim, süs, dedikodu dışında bir şeyle ilgilenmeyen ama yine de olur olmaz konularda kocalarından duyduklarını tekrarlayıp bilgiçlik taslamaktan vazgeçmeyen insanların arasındaydım. Onlardan biriydim. Ama aslında onlarla geçen yarım saat bile beni boğacak gibi oluyor, nasıl kaçacağımı bilemiyordum. Zaten onların da beni çok sevip istediği söylenemezdi. Ya sessiz oturuyor ya da konuşmalara gerektiği kadar ve alışılmış cümlelerle katılıyordum. Ama sanki elimde değilmiş gibi bir yer geliyor, dayanamayıp öyle bir laf söylüyordum ki herkes neye uğradığını şaşırıyordu. Her şey öylesine belirsizdi ve kendimi öylesine sıkışmış hissediyordum ki önce geri döndüğüm için büyük bir pişmanlık duydum. Sabahları kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkıyor, sahilde biraz gezdikten sonra eve gelip okuyordum. Yaz bitiyordu. İşte herhalde küçük Fazla'nın prenses olmayı beklediği ama Irak kralının uçağı yerine ihtilal ve ölüm haberinin geldiği yazdı. Gazetelerde bütün devlet erkanının frakları ve tuvaletleriyle bu haberi aldıktan sonra Yeşilköy Havalimanı'nda koşuşturmasının fotoğrafları vardı. Belki de ihtilal düşüncesinin yüksek sesle konuşulmaya başlaması da bundan sonra olmuştu. Boğaz'da bir yalıda kralını bekleyen güzel Fazla'ya ne oldu? Bu haberi aldıktan sonra ne yaptı kim bilir? Evet, yaz bitiyordu. Hem de herhalde yaşadığımız en sıcak yaz. Bazen üstüme bir pantolon gömlek geçiriyor, vapurla karşıya geçiyor, çay bahçesinde oturup bir çay içiyor, akşama doğru yeniden dönüyordum. Kendi kendime garip bir melankoli içinde gün batımlarını izlemek, şiirler okumak, unuttuğum şehri yeniden görmek, hiç değilse zamanı geçirmeme yardım ediyordu. Ne akrabaları, ne tanıdıkları, komşuları görecek halim yoktu. Annemin bir yandan içinden bana nasıl kızdığını ama öte yandan kucağımda kediyle bütün gün kitap okuduğumu gördükçe nasıl üzüldüğünü de anlıyordum. Tek bir söz bile söylemiyordu. Belki de çok kısa bir zamanda bu sevdadan vazgeçeceğimi, her şeyin yoluna gireceğini sanıyordu. Artık herkes olup bitenleri biliyor ama kimse yüzlemiyordu. Bir gece odamda ağlarken içeriye Nihat girdi. Yanıma gelip oturdu. "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. "Kendimi büyük bir suç işlemiş de bunu gizlemek zorunda kalan biri gibi görmekten bıktım, usandım," dedim. "Ben ne yaptığımı biliyorum. İki insanın birbirini sevmesinde ne suç var? Asıl suçlu onların yoluna dikilenler değil mi?" Önüne baktı. Uzun zamandır kendisini tuttuğunun farkındaydım. Ama sonunda dayanamayıp, "Bu hiç olacak şey mi?" dedi. "Sen bu işin olacağına sahiden inanıyor musun?" Böyle birdenbire açıkça karşı çıkmasına şaşırdım. "Evet, inanıyorum," dedim. "Onu çok seviyorum. Kim ne derse desin çok seviyorum." Sesimin sertleştiğini anlayınca söylediğine pişman oldu. Ben böyle yüksek perdeden ters bir cevap verdiğim zaman aslında ağlamaklı olduğumu bilirdi. Bir sigara yaktı, bir tane de bana verdi. "Annem çok üzülüyor," dedi. "Ne yapmayı düşünüyorsun?" "Sen ne düşünüyorsun?" diye sordum gözlerine bakarak. Bir an şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini kaçırdı. "Seni onunla tanıştırdığım günü hatırlıyorum da," dedi birden. "Çocuktum," dedim. "Hiç akla gelir miydi?" Güldü. "Hala çocuksun," dedi. "Umarım hep böyle kalacaksın." O zaman ona sarıldım. "Sen de hep benim iyi kalpli abim olarak kalacak mısın?" diye sordum. Sanki boğazına düğümlenen bir şey varmış gibi yutkundu. Alçak sesle gülmeye çalışarak, "Ne yapalım?" dedi. "Bir kere söz verdik." Ben cumartesileri aşığım. İnanılmaz şey ama bunca yıl sonra bugün bile her cumartesi sabahı başka günlerden farklı uyanırım. Nedeni bilinmez bir heyecanla, coşkuyla, içim titreyerek. Dönüşümün üzerinden fazla geçmedi. Fuat neredeyse her hafta sonu İstanbul'a gelmeye başladı. Hatta bazı imzasız gazete sütunlarında kabine artık İstanbul'da toplanıyor gibi imalı yazılar bile yazıldı. Telefon sabahları yeniden başlamıştı. Hemen her gün uyanır uyanmaz onun aramasını bekliyordum. O günlerde zaman zaman hırçınlaşıyor, hiç yapmadığım, sonradan kendi kendime şaşırdığım çocukça şımarıklıklar, nazlar yapıyordum. Bir gün aramasa sinirleniyor, tırnaklarımı yiyor, bütün gün nereye gittiğini bilsem bile kendi kendime yine de kuruyordum. Aslında şöyleydi. Pazartesi günü henüz neşeli, hafta sonunun sarhoşluğunu üzerimden atamamış, tatlı bir keyif içinde oluyordum. Kendi kendime gezmeye gidiyor, evde annemle sohbet ediyor, akşamları gülüp anlatıyordum. Salı günü yavaş yavaş düşüş başlıyordu. Evde oturup kitap okuyor, sıkıntıyla dolaşıyor, dalıp dalıp gidiyordum. Çarşamba, perşembe yanıma yanaşılmıyordu. Cuma yeniden heyecanlanmaya, gelip gelmeyeceği haberini beklemeye başlıyordum. Ve eğer geliyorsa yine canlanıyor, cumartesi sabahı da neredeyse gün ışığıyla yataktan fırlıyordum. Sanki bir gün önceden düşünmemiş gibi yeniden ne giyeceğimi bulmaya çalışıyor, aynanın karşısında birbirini giyip ötekini çıkartıyor, yine yüzümü beğenmiyor, saçlarımı topluyor, bozuyor, dağıtıyor, örüyor, böyle öğlene kadar kendi kendime uğraşıp duruyordum. Ne garip, onun bütün bunlardan hiç haberi bile olmadı. Belki de böylesine aşık olan hiçbir erkek onların akıllarına bile gelmeyecek küçük ayrıntılar için ne çok çaba harcadığımızı bilmez. Yalnız bana derdi ki, "Seni her görüşümde yeniden beğeniyorum. Sanki daha güzelleşmişsin, daha farklıymışsın gibi geliyor. Hayal feneri gibi. Hiç böyle şey görmedim. Annemle abim aramızda gizli bir anlaşma varmış gibi. Kimse bana her cumartesi sabahı nereye gittiğimi, akşam nereden döndüğümü, sonra ertesi gün yeniden sormuyordu. O deniz kenarında yeni açılan otele gelip yerleşiyor. Hemen arkasından öğleye doğru ben de gidiyordum. Bugün kaç kişi Aryan'ı hatırlar? Audrey Hepburn'un cello öğrencisi genç bir kızı oynadığı Öğleden Sonra Aşk filmini. Orada dünyaca ünlü yaşlı bir çapkın tarafından baştan çıkarılırken bir çocuk değil de feleğin çemberinden geçmiş bir kadınmış gibi onu kandırmaya çalışmasını. O büyülü şarkı çalarken, onlar dışarıdan vuran dolunayın ışığında dans ederken, sayısız kadınla aynı sahneyi defalarca yaşamış Bay Flanagan'ın gözlerine takılıp kalmasını. Genç kızın babasının olanları anladıktan sonra çaresiz bir sesle ünlü çapkına ''Ne olur ona bir şans verin. O küçük balığı suya bırakın. O size göre değil değişini.'' Kendimi ona benzetir miydim o cumartesi öğleden sonralarında? Ben de saçlarımı öyle iki yandan tokayla tutturur muydum? Ben de öyle çok şey bilen bir kadın edasıyla konuşurken aslında ürkek bir kız çocuğu gibi gözlerimden yakalanır mıydım? O dünyayı umursamaz havamın altında gözlerime bakıp derin, acıtan bir korku olduğunu anlar mıydı acaba? Keşke bunları ona sormuş olsaydım. Tabii insan kendisini sürekli bir aynada göremiyor. Bildiğini sansa da başkalarının aynasında nasıl göründüğünü de bilemiyor hiç. O telefonlarda esip köpüren ben, onu görünce birdenbire nasıl da kedi gibi olurdum. Bana sarılmak istediğinde kalkıp başka yere oturur, suratımı asar, çocuklaşırdım. Ama içimden ona asla kızamadığını, kendimi ona bırakmaktan başka hiçbir şey istemediğimi anlardım. O zaman ne yapacağımı, neler olacağını, geleceği, söylentileri, başkalarını, sorgulamaları, üzüntüleri, içimi kemiren şeyleri bir anda boş, anlamsız bulurdum. Burada kimsenin bilemeyeceği, kimsenin anlayamayacağı, dünyada bir tek benim böyle aşık olduğumu sanıyordum. Yalnız ikimize ait anları, o hemen gelip geçen, bir anda biten saatleri bu saçmalıklarla dolduramazdım. Ama biliyor musunuz garip olan ne? Sanıyordu ki aslında her şeyi yerli yerine koymaktan, ilişkimizi bir düzene sokmaktan, ondan her kadının isteyeceği şeyleri istemekten uzak duran benim. Elle tutulmaz bir şeysin demişti bir keresinde. Yoksa benim gibi delinin biriyle hayat geçmez diye mi düşünüyorsun, onun için mi kaçıyorsun? Kaçmak mı? Şu erkekler ne saf. Demek onu bütün bunlara inandırmıştım. Acaba ne düşünüyordum? Turgut'un dediği gibi onun asla karısından boşanamayacağını, ailesinin, çevresindekilerin, hatta başvekilin buna izin vermeyeceğini yavaş yavaş anlamıştım. Hele o günlerde böyle bir şey yapmaya kalkışsa, herhalde yalnız aile değil, bütün ülke birbirine girerdi. Üstelik şimdi bir başka kadın olduğu fısıltı gazetesiyle yayılmış, herkesin diline düşmüştü. Ülkenin gündemindeki en önemli adamlardan biri, başka bir kadın için karısını, çocuğunu bırakacaktı. Düşmanlarından önce dostları için iyi bir linç fırsatı olurdu bu. Onu çekemeyenlerin, sevmeyenlerin birdenbire tepesi atıp kırdığı bütün o insanların beklediği fırsat böylece doğmuş olmaz mıydı? Bütün bunlara neden olduktan sonra başımıza gelecek bütün sıkıntılara katlanarak burada nasıl yaşayabilirdik? Birlikteyken politikadan hiç söz etmezdik. Ama zaman zaman aklına bir şey gelir ya da kızmış olur, o zaman anlatırdı bana. Bir keresinde yine böyle çok öfkeliyken, ''Hani her şeyi bırakacaktın?'' dedim. ''Hani artık bütün bunlardan sıkılmıştın? Gittikçe daha çok üstüne geliyorlar, eskiden seni sevenler bile.'' Dikkatle yüzüme baktı, sözümü tamamlayamadım. Eliyle ''Boş ver'' anlamına gelecek bir işaret yaptı. ''Allah hepsinin layığını versin.'' dedi. ''Ama sen bunları hak etmiyorsun.'' dedim. İlk kez o zaman sözü geçiştirmeyi bırakıp bana dedi ki, ''Biliyorum. Biliyorum, söylediklerinin hepsinin farkındayım ama şu anda olmaz. Ben bir işe giriştim. Herkesi, hele başvekili yüzüstü bırakıp üstüme geliyorlar diye çekilip gidemem.'' Sonra ayağa kalktı, bir sigara yakıp pencereye gitti. Uzaklara baktı. Bu nasıl bir kör dövüşüdür, nasıl bir kavgadır ben de şaşırdım. Bıktım. En doğru şeyi yapsam yine en kötüsü diye gösteriyorlar. Sonra da politika böyledir, üzülme diyorlar. Keşke en baştan seni dinleseymişim. Ben o zaman sustum. Ona kaçmasını, kurtulmasını söyleyip durmaktan vazgeçtim. Sonra kendi kendime diyordum ki, eğer bir çılgınlık yapmaya karar verecekse, olanları göze alacaksa buna yalnız kendisi karar verebilir. Benim söylememle değil. Eğer beni söylediği kadar çok sevseydi, yapardı diye düşünmedim hiç. Kendi kendime öteki kadınlara benzemeyeceğime söz vermemiş miydim yıllar önce? Hayatı önce babasının, sonra sevgilisinin, kocasının, sonra çocuklarının üstünden yaşayan o kadınlardan biri olmayacağıma. Beni sevdiğini biliyordum. Ama sıkışmıştı. Nasıl aslında hiç olmak istemediği bir yerde, bütün bunlara hiç karışmadığı günlere dönmek istiyor ama yapamıyorsa, eşini, kızını bırakmaya, buraya benim yanıma koşmaya da çoktan hazırdı. Ama yapamıyordu. Herkesin sandığı gibi hayat umursamaz bir hayat değildi onunki. Her yandan kapana kısılmış, istemediği bir hayatın ortasında çırpınıyor. Belki benimle geçen bu saatlerde, belki yalnızca benim varlığımla biraz olsun kendine dönmeye çalışıyordu. Bir tek burada nefes aldığımı hissediyorum demişti bir keresinde, bu küçücük odada. İsterdim ki herkesin hayatını kuşatan o dünya buraya, bu küçük odaya giremesin. Birkaç kez söz açtığında, bana boşanma lafı etme. Eğer kaderimizde varsa günün birinde ne olacaksa olur. Ben halimden memnunum. Ne olacağımızı, ne yapacağımızı konuşup durmak istemiyorum deyip kestirip atmıştım. Yoksa ona sorsanız zaman zaman hülyalara dalar, bir gün gittiği gezide gördüğü bir yerde, bir gün gençliğindeki bir kasabada, bir başkasında benim en sevdiğim semtte nasıl bir ev kuracağımızı, nasıl her şeyi bırakacağını, her gün neler yapacağımızı, böylece dünyanın en mutlu insanı olacağını anlatmaya başlardı. Kim bilir, belki de gerçekten inanırdı bütün bunlara. Küçücük bir odanın içinde. Artık neredeyse bütün renklerini, koyu yeşil perdelerin desenlerini, duvar kağıtlarının çizgilerini, pencereden görünen manzarayı, çok uzaklardan gemiler geçer, akşama doğru balıkçı kayıkları çoğalır, dağınık bavulunu, giysilerini, hava güzelse balkonda yediğimiz yemekleri, kimi zaman yatağın, yorganın, giysilerin birbirine girip dağıldığı o mutlu yorgunluk anlarını, kahveyle sigarayı, bana nereden bulduysa getirdiği dünyanın en küçük bir kabında dinlediğimiz şarkıları, hep o uzaktaki oteli hatırlatan gülleri, çocuklar gibi gülüşümüzü hatırlıyorum. Niye gülerdik acaba bunca çok? Biraz daha kal deyişini. Yine mi gidiyorsun deyişini. Çocuk gibi ayakkabılarımı saklayışını. Sanki her keresinde bir daha görüşmeyecekmişiz gibi kapıda beni sıkı sıkı kucaklamasını. Cumartesiler yeniden uyanış günüydü. Her cumartesi sabahı bahar gelmesi gibi. Pazarlarsa ayrılık günü. Her keresinde araba seni götürsün, ben giderim. Çabucak çıkmaya çalışırdım kapıdan, fazla konuşmadan, hafta yeniden buluşup buluşmayacağımızı sormadan, ayrılık sözleri söylemeden. Çarşıya gidiyormuş da akşama dönecekmiş gibi. Ne acayip şey derdi, daha buradan çıkmadan seni özlemiş oluyorum. Çocuk gibi, yola çıktığım zaman geri dönmemek için zor duruyorum. Küçücük bir otel odası, bütün dünyamız, yalnız ikimize ait bir dünya. Bu dünyanın içinde kendimize kurabildiğimiz tek oda. Kimsenin bize dokunmadığı, kimsenin bize ulaşamadığı, herkesten gizlendiğini, başka bir ülke bulduğunu sanan çocuklar gibi içine girdiğimiz büyük karton kutu. Kumaşlar, dokunuşlar, öpüşler, duygular, sözcükler, gülüşler, bakışlar, anılar. Ne çok şey anlatırdı bana. Kocaman bir hayat. Ünlü insanlarla, devlet adamlarıyla, krallarla, prenslerle, sanatçılarla, şairlerle, çılgınlarla dolu. Orada oturur, onu bu renkli hikayelerini dinlerdim. Anlatırken kendisini kaybedişini, taklitler yapmasını, şapkasından sürekli tavşan çıkartan biri gibi hep yeni bir hikaye bulmasını, tanımadığım, görmediğim insanları bana daha canlı anlatabilmek için uğraşmasını, ellerini, gözlerini, birdenbire ayağa fırlayışını, çocukluğunun geçtiği yerleri artık denize çıkamadığı için küsüp deniz görmeyen bir evde saat tamirine başlayan kaptan amcasını, iri yarı Trakyalı aşçıyı, babacan ama herkesin korktuğu paşa dedeyi, hala dediğinden çıkamadığı annesini, yatılı okurken bir yaz eve döndüğünde kaybettiğini öğrendiği kardeşini, o öldükten sonra kendisini alt katta kitap okumaya, dualara, hat yapmaya veren babasını, R'leri söyleyemeyen büyük anneyi, sanki ara ara ziyaretine gittiğim uzak akrabalar gibi gözümde canlandırabilirdim. Dalar giderdim bazen ne anlattığının farkında olmadan. Sanki o büyük camlardan yansıyan ışıkta parlayan lacivert gözlerin içine girip çok uzaklara, bilmediğim hayatlara giderdim ben o anlatırken. Sonra bir an durur, kuşkuyla bana bakar, bütün bu hikayelerin beni ilgilendirmediğini sanırdı. Ama dinliyorum derdim yakalanmış gibi. Yüzümü okşar, ben sanki hayatımı bitirmişim de farkına varmamışım. Seninle yeniden başladım. Yenilen yaşadığımı anladım. Bütün bu sıkıcı şeyler bana yeniden heyecan veriyor artık derdi. Doğru söyle, bana aşık mısın yoksa gönül mü eğlendiriyorsun diye kızdırırdım onu. Elbette Aryan, ünlü çapkına deliler gibi vurulur. Hem de ilk görüşte. Yaşlı çapkınsa yavaş yavaş farkına varmadan ona. Eğer gitmeyecekseniz filmin sonunu söyleyeyim. Yağmurlu bir Ağustos günü Paris garında Gary Cooper kendisini uğurlamaya gelen ve gözyaşlarını saklamaya çalışan Audrey Hepburn'u kucaklayıp giden trene çeker. O sahne bana hep başka bir aşk öyküsünü hatırlatır. Ama o romanın sonunda Anne trenin altına atlamıştı. Buradaysa arayan trene binmeyi başarır. Bense bana ne olacağını bilmiyordum. Trenin altına mı atlayacağımı, arkasından el mi sallayacağımı, yoksa onunla beraber binip uzaklara mı gideceğimi? Hiçbir zamanda bilemedim. O küçük oda sanki bizim evimiz olmuştu. Bazı eşyalarımızı çekmecelere koymuştuk. Odayı biz yokken de kimseye vermiyorlar, boş tutuyorlardı. Onun küçük bir bavulu hep oradaydı. Birkaç takım elbisesi, gömlekleri, çamaşırları dolapta duruyordu. Ben de böyle birkaç şey getirmiştim. Yavaş yavaş oda bizim eşyalarımızla dolmuştu. Kitaplar, dergiler, gittiği yerlerden aldığı ufak tefek hediyeler, işte Bavyeralı sevimli kirpi ailesi, İtalya'dan küçük cam filler, Viyana'dan porselen bir kız biblosu, görü görmez beni hatırlamıştı, Japonya'dan kağıt ev, İstanbul'a gelirken yolda okuduğu dergilerden bir şeyler keser saklardı. O dergilerden birini kapağı yırtılmış, sayfaları dağılmış ama yine de atmamıştım. İşte bana şu başlığı gösterdiği günü hatırlıyorum. Kadınlar niçin yaşlı erkekleri tercih ediyor? Karşımdaki koltuğa oturup sigarasını içerken ben yüksek sesle yazıyı okumaya başladım. Günümüzün en şöhretli romancılarından François Sagan, geçenlerde Guy Scholler'in eşi oldu. Scholler henüz 22 yaşındaki François'dan 20 yaş büyüktür. Sagan gibi kendisinden çok yaşlı erkekleri seven sayısız kadın vardır. Bunların en başında gelenlerden biri, hiç şüphesiz ki Sophia Loren'dir. Loren henüz 23 yaşında olmasına rağmen 40'ını çoktan açmış prodüktör Carlo Ponti'yi sevdi ve evlendi. Diğer taraftan Prenses Ira Fürstenberg 2 yıl önce 15 yaşında bir çocukken 35'lik Prens Alphonse'a aşık oldu. Bu aşkta izdivaçla neticelendi. Audrey Hepburn de gene 40'ını geçmiş Mel Ferrer'le evlendi. Bu listeye aralarındaki 35 yaş farkı aldırmadan Charlie Chaplin'le evlenen ve herkesi hayretlere düşüren Ona O'Neill ve tabii daha 19 yaşındayken beynelmiler çapkın Porfirio Robirosso ile sevişip evlenen Fransız tiyatro sanatkarı Odile Rodin'i de koymak lazım. Genç yıldız Robirosso'nun geçmişiyle ilgilenmeyip kendisine sokulmuştu. Çünkü çapkın adam olgundu, kendisiyle meşgul olmayı biliyordu. Yazının burasında kendimi tutamayıp kahkahalar atmaya başladım. O da benimle beraber gülüyordu. Ben de seninle meşgul olmayı biliyor muyum küçük hanım dedi. Aa dinle dinle bak Sophia Loren ne demiş. Carlo'nun yanında hiç sıkılmıyorum. Hayatım gayet sakin ve endişesiz geçiyor. Halbuki gençler çok boş ve manasız. Üstelik insana istikbal için hiçbir garanti vermiyorlar. Gülmeyi kesti. Okuduğum cümlenin farkına varınca ben de bir an şaşırdım. Yüzü asıldı. Yok bu sana pek uymuyor dedi. Benim sana istikbal için değil, yarın için bile bir şey söyleyebildiğim yok. Sözü değiştirebilmek için, hayır canım dedim, ben İran'ın söylediklerine katılıyorum. O ne diyor? Yaşlı bir erkek zamanla size bir ruh, bir beyin ve nihayet büyük bir yaşama arzusu verir diyor. Ama dedi, psikologlar genç kızların yaşlı adamlarla evlenmelerini baba şefkati aramalarına bağlıyorlarmış. Belli ki sonunu okumamışsın dedim. Asıl sebep gençlikleri ve tazelikleriyle sevilmenin verdiği gururmuş. Dar, paçaları katlı, koyu yeşil bir pantolon, açık sarı bir kazak giymiştim o gün. Saçlarımı yine iki yandan tokayla tutturmuştum. Böyle sahiden de çocuk gibi görünüyorsun dedi. Neyse ki dışarı çıkmıyoruz, yoksa utanmaz ihtiyar diye üstüme gelecekler. Utanmazsın tabii dedim, küçücük bir kızı kandırdın. Çıkıp bir bakalım istersen dedi birden. Anlamayarak yüzüne baktım. Dışarıda deli gibi yağmur başlamıştı. Deniz durgundu, griye dönüyordu. Nereye dedim? Dışarıya dedi gülerek. Seni dışarı çıkartmadığım için hiç şikayet etmedin. Ama ben seni esen rüzgarda, yüzüne çarpan yağmurda, kalabalığın içinde görmeyi özledim. Bir an içim acıdı. Hem sevindim, hem şu halimize acıdım. Bunca zaman içimden kaç kez geçmişti dışarıda sahilde el ele yürümek, bir sinemaya gidip karanlıkta onun omzuna başımı koymak. Yalnızca bunu yapabilmeyi bileni çok istemiş ama söyleyememiştim. Aşağıya telefon etti. Otelin müdürü kendi arabasını vermişti. O açık renk yağmurluğunun şapkasının şemsiyesini aldı. Ben ekosu ceketimi giydim, eşarbımı taktım. Silecekler yağmuru silmeye yetişemiyordu. Sahil yolunda küçük bir arabanın içinde yavaş yavaş gidiyorduk ve ben onu ilk kez araba kullanırken görüyordum. Sanki okuldan kaçmış, babasının arabasını çalmış çocuklar gibi öylesine heyecanlıydım ki. Saat öğleden sonra 3'e geliyordu ama hava neredeyse kararmıştı. Yağmur azaldı, deniz feneri oralarda bir yerde durdu. Arabadan indik, el ele yağmurun altında yürüdük. Sonra bana sarıldı, ben de iki elimle ona sarıldım. Hiç konuşmadan öylece durduk. Martılar deli gibi bağırışarak kıyıya yakın çöpleri tırtıklıyor, birbirlerinin ağzından kapmaya çalışıyorlardı. O büyük renkli ağlarla dolu balıkçı tekneleri geçiyordu. Birinin adını gösterdi. Aratma bizi. Ne güzel bir isim bulmuşlar dedim. Yüzümü kendisine çevirdi. Bana söz vermeni istiyorum dedi. Söz mü? Yağmurlu ıslaktı, yağmur kokuyordu. Evet söz. Ne olursa olsun bir gün bana çok kızsan da, şimdi bilemediğim bir şey olsa da sakın beni bırakma. Ne çok söz vermiştik ayrılmayacağımıza. Başımı göğsünde biraz kaldırıp gözlerine baktım. Ya sen beni bırakırsan dedim. Ben çoktan söz verdim dedi. Ben seni asla bırakamam. Ama bak ben yaşlıyım. Elden ayaktan düşersem ne olacak? Nereden çıktı bu yaşlılık lafı diye kızdım. Hiç de yaşlı değilsin. Hem merak etme ben sana bakarım. Söz mü dedi yeniden. Evet dedim hiç düşünmeden. Söz. O gün arabayla gezdikten sonra beni eve o bıraktı. Kimse bizi görmedi. Görenler mısır aldığımız satıcı, üşüyüp çay içtiğimiz çay ocağındakiler, yanımızdan gelip geçenler de tanımadı. Oteldekiler sanki bu sırrımızı hep koruyacakmış, bizim bu halimizden anlarmış gibi onlara aldırmıyorduk zaten. Gelip giderken ya gözlük takıyor ya başıma eşarp şapka alıyor ya pardesümün ceketimi yakalarını kaldırıyordum. Böylece beni kimsenin tanımadığını düşünüyordum. En azından kim olduğumu bilmiyorlar. Onun sevgilisi, metresi belki de ucuz bir kadın olarak görüyorlardı. Bir keresinde bir cumartesi akşamı yine arabayla dolaştık. Otelin iskelesinden bir kayığa bindik. Üstümüzde yağmurluklarla açıldık. Balık tutmaya kalkıştık ama ben oltaları karıştırdım. Onları açmakla uğraşa uğraşa akşama ettik. Hava döndü, hem üstümüze gelen dalgalardan hem kürek çekmekten perişan, üşümüş, yorgun, zar zor geri geldik. Bir başka gün Galata Köprüsü'nden geçtik. Tramvayların, yaya kalabalığının, vapurların, balıkçı kayıklarının arasından Balat'ta eski bir eve gittik. Bütün bir yol boyu nereye gittiğimizi sorduysam da söylemedi. Eski, ağır, koyu yeşil boyası eskimiş, çatlamış ahşap kapının üstündeki demir aslan başını vurduk. Başörtülü, örme hırkasına sıkı sıkı sarılmış yaşlı bir kadın açtı kapıyı. Bizi görünce çok şaşırdı, sevindi. Ne yapacağını bilemedi. Sonra tam içeri girecekken Fuat ona eliyle susmasını işaret etti. Ayaklarımızı çıkartıp girdik. Sobanın yandığı odanın kapısı kapalıydı. Kapıyı açıp içeri girdi, beni de elimden tutup çekti. Bir sürü ıvır zıvırla dağınık, eski, büyükçe bir masanın başında yuvarlak gözlükleriyle siyah yeleği, beyaz gömleğinin kollarına katipler gibi kolluklar takmış yaşlı bir adam saat tamir ediyordu. Gözlüklerinin üstünden bakıp bizi görünce elindekileri bırakıp ayağa fırladı. Fuat hemen gidip elini öptü. Beni tanıştırmak için döndü ama ben onu görür görmez tanımıştım. O kaptan amcaydı. Eski su yeşil içini sobanın başında oturup çay içtik onlarla. Ne bu kadın kim diye sordular ne bir şey merak ettiler. Nigar teyze ona bakıp bakıp ağladı. bu zırlıklarını, yaramazlıklarını, şimdi ne büyük adam olduğunu görüp nasıl övündüğünü anlattı. Görmüş geçirmiş kaptan amca ona hala küçük Fuat gibi davranıyordu. Gidip büfeden onun topacını getirip gösterdi. Sanki hep tanışıyormuşuz gibi öyle oturup sohbet ettik. Giderken Fuat'ı kolundan tuttu. Kendine dikkat et, bunlar sana göre işler değil dedi. Sonra da göz kırpıp, paşayı da fazla üzmeyin, çekerim kulağını ona göre diye ekledi. Çıkınca, sen varsın diye fazla bir şey söylemedi, yoksa canımı okurdu. Ölene kadar halk partili kalacak dedi Fuat. Bir başka pazar günü odada yemeğimizi yemiştik. Bir iki saat sonra gitme zamanı gelecekti. Pazar günleri hep o ayrılık saati gelecek diye sıkılır, yüzüm asılırdı. Bana dedi ki, bu sefer kapıda vedalaşmayalım, çıkıp biraz yürüyelim. Hava soğuktu. Dışarı çıkınca boynundaki yün atkıyı çıkartıp benim boynuma sardı. Sokaklarda pek kimse yoktu. Ara sokaklarda biraz dolaştık. Sonra denize inen çıkmaz sokaklardan birine girdik. Ve ben orada, sokağın sonunda bakımsız, yaban otlarının sardığı bahçenin içinde bir ev gördüm. Sanki tanıdık bir şey beni çekiyormuş gibi oraya yürüdüm. Eski demir kapısını açıp bahçeye girdim. Evin perdeleri sıkı sıkı kapatılmıştı. Belli ki ne zamandır kimse oturmuyordu. Yan taraftan başka bir hizmetlisi çıktı. Bize kimi aradığımızı sordu. Yeni evliyiz de dedi Fuat, ev bakıyoruz. Yüzüne baktım şaşkınlıkla, göz kırptı bana. Bilmem ki dedi adam. Sonra bir sır veriyormuş gibi alçak sesle, kadıncağız geçen sene bir kazada kocasını kaybetti. Zaten kendi de hastalandı, artık nereye bilmem ama kızının yanına yabancı bir memlekete gitti dediler. Döner mi dönmez mi kimsenin haberi yok. Ama şu ileride bir tane satılıkta isterseniz bir de oraya bakın. Sağ ol bakarız dedi Fuat. Gülerek koluna girdim, biraz yürüdük. Yeni evlendiğimizden benim niye haberim yok diye sordum. Sürpriz olsun diye söylemedim dedi. Ne güzel bir ev değil mi Fuat dedim. Görür görmez uzaktan içim ısındı. Öyle bir yerde otursaydık keşke. Ağaçların arasında gizli saklı. Hem deniz kenarında, küçücük. Kim bilir dedi, belli mi olur? Belki bir gün burada otururuz. Kendi kendimize göre bir hayal aleminde, çalınmış hafta sonlarında her şeyi unutup mutlu olduk. Evet, her şeyi unutup. Ta ki o akşam o konsere gidene kadar. Nihat herhalde biraz insan içine çıkmam, biraz eğlenmem için bir davetiye bulup gelmişti. O zamanın harika çocuğu İdil, saray sinemasında çalacaktı. Bir cuma akşamıydı ve o cumartesi Fuat'ın gelemeyeceğini öğrendiğim için canım sıkılıyordu. Hem bu kızı dinlemek istiyordum hem de o kalabalığa çıkacak halim yoktu. Ne kadar direndiysem de ısrar etti ve gittik. Yerimiz en öndeydi. Biraz erken gitmiştik ve fuayedeki kalabalığın bana bakıp fısıldaşmalarını duymamak için hemen içeri girip oturduk. Perdenin arkasından orkestranın prova sesleri gelirken seyirciler de yavaş yavaş girmeye başladı. Nihat bana bir şeyler anlatıyordu ki bir an durdu. Gözü bir yere takılmıştı. Ben de başımı çevirip onun baktığı yöne sağıma baktım ve onu gördüm. Onu gördüm ve sanki bir an tanıyamadım. Aslında görür görmez tanıdım ama sanki başka birine bakar gibi baktım. Garip bir şey, anlatması zor. Önden resmi giysili biri yol gösteriyor, onlar da arkasından yürüyorlardı. Önde karısı yürüyordu. O da beni gördü, görmemiş gibi yaptı. Ama Fuat tam önümüze geldiği zaman durdu. Nihat ayağa fırlayınca ben de kalkmak zorunda kaldım. Resmi bir biçimde elimizi sıktı. Bana hiç bakmadan yürümeye devam etti. Arkasından gelenlerle şöyle bir baş selam verip gülümseyerek geçtiler. Siyah bir takım giymişti. Hızla önümüzden geçtiler ve birkaç koltuk ilerideki yerlerine oturdular. Yerime otururken ayaklarımın titrediğini fark ettim. Kıpkırmızı kesildim. Elimdeki kağıttan programa baktım. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyordum ama kalbim deli gibi çarpıyor, nefes alamıyordum. Heyecan, kızgınlık, belki de hayatımda ilk kez aldatılmışlık, utanma, bütün o duygular bir aradaydı. Demek onun için cumartesi görüşemeyeceğimi söylemişti. Bu hafta sonunu karısıyla geçirecekti. Hem de burada. Üstelik benim haberim bile yoktu. Buraya gelmesem olmayacaktı da. En çok da elimi sıkarken gözlerime bakmayışı dokunmuştu bana. Dönüp yüzüne bakamıyordum ama bir an Nihat'ın bunu bilerek yaptığını düşündüm. Belki de benim onları birlikte görmemi istemişti. Ben bunları düşünürken perde açıldı ve beyaz saçlı, siyah elbiseli bir kadın elindeki çubukla gelip orkestranın başına geçti. Sonra da büyük alkışlar arasında İdil gelip zarif bir selam verdi ve uzun kırmızı elbisesiyle piyanoya oturdu. Konser başladı ama benim kulaklarım çınlıyordu. Çıldıracak gibiydim. Ağlamakla yerimden kalkıp onu öldürmek arasında bocalıyordum aslında. Kendi kendime sürekli neden yaptı bunu, neden bana yalan söyledi, neden gizledi, neden, neden diye sorup duruyordum. Keşke hemen oradan kalkıp gitseydim. Aslında öyle yapacaktım ama en önde oturuyorduk ve kalksam herkes beni görecekti. Çırılçıplak yakalanmış gibi hissediyordum. Bir an o rüyayı hatırladım. Hani Fuat bizim evimize geliyor ve herkes gerçeği biliyor ama kimse konuşmuyor. Sanki o rüya gerçek olmuştu. Üstelik bu kez yalnız ailem değil, bütün İstanbul ve karısı da oradaydı. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Karanlıkta bir yolunu bulup sessizce kaçmalı mıydım, yoksa öylece konseri izlemeye devam mı etmeliydim? Bir an fark ettim ki, dışarıya birlikte çıkmaya başladığımız, o sevimli okul kaçakları gibi gizli gizli bir yerlere gittiğimiz günlerden sonra, ben artık başka herkesi unutmuşum. O rüyayı gerçek sanmaya başlamışım. Oysa gerçek şimdi karşımdaydı. Ben bu filmdeki esas kız değildim. 11. ayrımın sonu, sayfa 380.